Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. Sizleri TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından selamlıyoruz. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programında sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla tekrar selamladıktan sonra programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, 10 Kasım 1926 tarihini taşıyan İstanbul gazetelerinde halkın alakayla okuduğu bir haber neşredilmişti. Haberin manşeti şu: telsiz telefon şirketi nihayet kuruldu. Pek yakında tesislerini tamamlayıp vatanın en uzak köşesine kadar konserler dinletmeye başlayacaktır. Bu mutlu hadiseyi bütün okuyucularımızın memnunlukla karşılayacaklarına şüphe etmiyoruz. Gazinolar, okullar ve aileler 10-15 liraya edinebilecekleri birer telsiz telefon vasıtasıyla günün haberlerini saati saatine alabilecekleri gibi millet meclisimizin görüşmelerini, tiyatrolarımızın konserlerini sanki orada hazır bulunuyormuş gibi dinleyebileceklerdir. Evet, haber böyle. Bu küçük haber halk arasında büyük heyecan meydana getirdi. Evinde, odasında, oturduğu yerde, küçücük ve adına sihirli kutu denilebilecek bir cihaz vasıtasıyla yurdun dört bir köşesinde olup bitenleri öğrenebilmek, o güne kadar sırf plak ya da gazinolarda dinlenebilen şarkıcıların konserlerini dinleyebilmek. Doğrusu pek olacak bir şey değildi bu. Ama tahakkuk ediyordu işte. Hem de dünyada ilk radyo istasyonlarının faaliyete geçmesinden çok değil, 7 yıl sonra İstanbul ve Ankara radyoları hizmete girerek asrın bu büyük buluşunu dinleyicilere iletiyordu. Evet, telsiz telefon radyoydu. Türkiye'de ilk radyo neşriyatı bir Fransız şirketiyle İş Bankası ve Anadolu Ajansı'nın yaptığı ortaklıkla kurulan telsiz telefon şirketinin çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Radyo istasyonunun kurulmasında ise o devrin gazetelerinden İleri Gazetesi sahibi Sedat Nuri Bey ve arkadaşı muhabere subayı Hayrettin Hayreden Bey'in katkısı büyüktür. Kendisine yurt dışından gelen bir arkadaşı tarafından kulaklıklı bir radyo hediye edilmiş Sedat Nuri Bey'e. Sedat Nuri Bey, yakın arkadaşı Hayrettin Bey'e Türkiye'de bir radyo istasyonu kurulup kurulamayacağını soruyor ve bu mevzuda çaba harcamasını istiyor. Hayrettin Bey yılmıyor, yorulmuyor. Zamanın İş Bankası müdürü Celal Bey'e, ki Celal Bey'e Celal Bayar'dır. Celal Bey'e müracaat ederek bu konuda kendilerine yardımcı olmalarını istiyor. Celal Bey de vaziyeti Atatürk, o zaman Atatürk değil, Mustafa Kemal Paşa'ya aksettiriyor, Reis Cumhur'a. Hayrettin Bey, bundan sonrasını, yani Türkiye'de radyonun kurulmasına yol açan tarihi kararın nasıl alındığını şöyle anlatır. Türkiye'de radyo istasyonları kurulması ve veya kurulmaması yolunda münakaşaların başladığı günlerdi. Herkes ayrı bir şey söylüyordu. Bu arada Reis Cumhur'a da bu teşebbüsten bahsetmişler. Aleti getirsinler bir dinleyelim demiş. Bu emir üzerine bir gün kendi yaptığım alıcıyı yani radyoyu alıp orman çiftliğine götürdüm. Reis Cumhur'un huzuruna çıktım. Radyoda bir istasyon ararken karşımıza tesadüfen Rus radyosu çıktı. Reis Cumhur Sofya'da ateşeyken biraz Rusça öğrenmişti. Hemen çevresindekileri susturdu ve neşriyatı dinledi. Daha sonra efendiler bakın propaganda yapıyorlar dedi ve ardından da derhal radyo istasyonunun kurulmasını emretti. Evet, Hayrettin Bey'in hatıralısı böyle. Reis Cumhur'un emri üzerine telsiz telefon şirketi kuruldu. Vericisi Bakırköy, Osmaniye'deydi. 2 yıllık bir çalışmadan sonra 27 Nisan 1927 günü bugünkü Sirkeci'deki büyük postanenin en üst katında hizmete sokuldu. Gücü yalnız 5 kW'tı. Böylece radyo Türkiye'de gözlerini dünyaya açıyordu. 27 Nisan 1927 günü mikrofondan ilk anons yapılırken memlekette sadece 7 alıcı vardı ve bunlardan 5 tanesi de yabancılara aitti. Büyük Postane'nin en üst katında bir odada faaliyete geçen İstanbul Radyosu'nun teknik müdürlüğünü kuruluşunda büyük emeği geçen Hayrettin Bey yürütüyordu. Teknisyenliğini ise Halit Bey yapıyordu. Sedat Nuri Bey, Sedat Nuri ileri de idare müdürlüğü vazifesini üstlenmişti. Bir avuç idealist insanın çabasıyla neşriyata başlayan İstanbul Radyosu'nda spikerliği ise önceleri Sadullah Bey, daha sonraları ise Mesut Cemil Tel yaptı. Radyo sayesinde İstanbul'un en popüler siması oldu Mesut Cemil. Meşhur Tamburi Cemil Bey'in oğlu bestekar, spikerlik yapıyor, ajans haberlerini okuyor, programlar hazırlıyor, saz heyetinde tambur, orkestrada violonsel çalıyor, tüm bunlar yetmiyormuş gibi programları genişletmeye de gayret sarf ediyordu. Radyo İstanbul'un o devirdeki programları da birkaç bölümden teşekkül ediyordu. Alaturka programlar, Alafranga müzik yayını, bir konferans ve de haberler. İşte o devre ait bir program. Tarih 12 Nisan 1928. 17 orkestra. 19 stüdyo musiki heyeti. 20.50 esham ve tahvilat kambiyo nukut borsası haberleri ve hava raporu. 21 konferans. Felsefe müderrisi Mehmet Ali Ayni Bey tarafından. 22 orkestra. 23.10 Anadolu Ajansı tarafından haberler ve İstanbul saati. Radyoda Alafranga müzik yayını yapmak maksadıyla violonist Popov'un şefliğini yaptığı bir orkestra kurulmuştu. Orkestrada eski Muzukay Humayun müzisyenleri yani Osmanlı Devleti'nin bando müzisyenleri de bir de muhacir Ruslar, beyaz Ruslar yer alıyordu. Popov ve arkadaşları hemen her gün o devrin gözde parçalarını mikrofonlardan halka yansıtıyorlardı. Türk müziği yayınlarını ise Mesut Cemil, Ruşen Kam, Vecihe Daryal, Zeki Çağlarman ve Kemal Niyazi'den müteşekkil bir saz heyeti sürdürüyordu. Hikmet, Vediye Arıza ve Belkıs Hanımlar da ilk kadın solistleri teşkil etmişlerdi. Teknik cihetten neşriyat imkanları çok mahduttu. Tek bir odadan neşriyat yapıldığı için iki program arası ekiplerin yer değiştirmesi için neşriyata birkaç dakika ara verilirdi. Kulaklıklardan ses parazitli aksederdi. Ama buna rağmen neşriyat az sayıdaki alıcıya sahip dinleyiciler tarafından alakayla takip edilirdi. O yıllarda bugünkü gibi televizyon yoktu çünkü. Televizyon dizileri evin baş köşesini işgal etmemişti. Halkın başlıca eğlencesi radyo denilen bu sihirli kutuydu. Alaturkasıyla, alafranga müzik neşriyatıyla giderek evlere girmeye başlamıştı. Bu da İstanbul'da önce kulaklıklı, daha sonra da normal alıcıların süratle satılmasına yol açtı. Telefunkenler, RCA'ler ve diğer radyo firmaları giderek İstanbul mağazalarında boy göstermeye, mecmua ve gazetelere boy boy reklam vererek müşteri toplamaya başladılar. Ama hiç şüphesiz bunlar, bugünün şık mobilyalı, yakın uzak türlü istasyonların yayınlarını alabilecek kapasiteli radyoları değildi. Bu radyo alıcılarının dalga bobinleri ayrı verilirdi. Hangi dalgadan yayın yapan radyo istasyonunu dinlemek istiyorsanız, o dalgaya ait bobini kurşun telle sarılmış makaradır bu. Bunu takıyordunuz radyoya. Ama bu da o devirde radyo alıcılarında bir merhale sayılmıştır. Kulaklı alıcılar yerlerini makaralı alıcılara bırakmışlardı. O ilk radyoların hoparlörleri dışarıdaydı. Ama istendiği zaman kulaklıkla da dinlenebiliyordu. Tıpkı bugünkü Walkman'ler gibi. Bazı radyoların hoparlörleri de uzun bir kordon takılarak evden dışarıya çıkartılır. Radyo bahçede dinlenirdi. ...1930'lardan sonra radyoda bu kez ilk skeçler ve temsiller halka aksettirilmeye başlandı. Devrin meşhur sanatkarlarından Halide Pişkin, Habibe Molla rolüyle kendisini dinleyicilere sevdirdi. Habibe Molla, anneannelere bağlı, sözünü esirgemeyen, ağzı laf yapan, sevimli, bilgiç bir kadın tipiydi. Halide Pişkin'in Galip Arcan'la beraber oynadığı kısa skeçler, kısa müddet zarfında radyonun en beğenilen programlarından biri oldu çıktı. Daha sonraları ise şehir tiyatrosu sanatkarları Behzat Budak, Şevkiye May, Beda Muahhit, Hazım Körmükçü, Refik Kemal Arduman oyunlarını mikrofon başında teşhir etmeye başladılar. Bu neşriyat canlı yapılıyordu. Sanatkarlar arada bir önlerindeki masaya konulmuş olan piyes metnine göz atıp rollerini sürdürürlerdi. Yine o devirde tangolardan hazırlanan programlar da pek revaçtaydı. Emine İhsan Hanım, Seyyan Hanım, buğulu sesleriyle Viv Pari gibi devrin meşhur ecnebi parçalarını, Necip Celalantel'in tangolarını okurken alıcıların başına toplanan binlerce kişi bu programları seyrederlerdi, dinlerlerdi. We'll be right back. 1927'lerde büyük postane üzerinde neşriyata başlayan İstanbul Radyosu, adliye binasında çıkan yangın sebebiyle bir müddet sonra yer değiştirmek mecburiyetinde kaldı. Adliyenin yangın sebebiyle büyük postaneye taşınması üzerine İstanbul Radyosu tası tarağı toplayıp Beyoğlu'ndaki Ambassador Hanı'na yerleşti. Bu taşınma esnasında tarihler 1933 senesini gösteriyordu. İstanbul Radyosu bir müddet neşriyatını burada sürdürecek, daha sonra Galatasaray Postanesi üzerine taşınacaktı. Zamanın reisi cumhuru, aynı zamanda iyi bir radyo dinleyicisiydi. Devlet işlerinden fırsat buldukça, radyonun bilhassa musiki neşriyatını alakayla takip eder, beğendiği sanatkarları İstanbul'da olduğu yıllarda Dolmabahçe Sarayı'na çağırtarak bizzat dinlemekten zevk duyardı. İnkılapları peş peşe gerçekleştirdiği yıllarda, musikide de inkılap yapmak istedi. Bir yandan devlet konservatuarını kurdururken, halka Batı müziğini benimsetmek maksadıyla radyoda Alaturka müzik yayınını bir müddet yasakladı. Zaman zaman neşeli anlarında sevdiği Alaturka şarkıları bizzat söylediği bilinen Reis Cumhur, Alaturka neşriyatın yeniden konulmasını isteyen kişilere bunun musikide bir inkılap olduğunu, herkesin buna katlanmak mecburiyetinde olduğunu söylemişti. Reis Cumhur, Batı medeniyetinin müziğinin gelecek kuşakların müziği olduğuna inanıyordu. Bu inançla kendisinin de sevdiği Alaturka musikiyi radyolardan yasaklamaktan, kaldırmaktan çekinmemişti. 1934 senesinde alınan bu karar o devirde Alaturka sevenlerle Alafranga sevenler arasında da bir münakaşanın çıkmasına sebep oldu. Alaturka musiki yanlıları kendi öz müziğimizin yasaklanamayacağını öne sürerken, Alafrangacılar klasik Türk müziğinin Arap musikisinin tesiri altında olduğunu, bu tesirden kurtarılması gerektiğini savunuyorlardı. Zamanın dahiliye vekili İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, bu kararın alınması sırasında fikirlerini şöyle dile getirmişti. Şarkılar kahvelerden çıkıp radyo ve plaklara intikal ettikten sonra devletin vazifesinin daha büyük olması lazım gelmiştir. Bizim bazı Alaturka şarkıları dinlemek için kulakların nasırlanmış olması lazımdır. Hele şimdi cinsi hevesleri tahrike çalışmayan şarkılar nadiren işitiliyor demişti. Gazetelere akseden Alaturka mı, Alafranga mı münakaşaları daha sonra yine Reis Cumhur'un yasağı kaldırmasıyla son buldu. Reis Cumhur'un garsonu olan Cemal Grand hatıralarında bu hadiseyi şöyle anlatıyor. Reis Cumhur'un kendi zevklerini bile sırası gelince inkılaplar uğruna çiğneyerek radyolardan Alaturka musikiyi kaldırması reaksiyona yol açmıştı. Alaturka sevenler bu hale çok üzüldüklerini, Türk müziği işitememekten, kulaklarının paslandığını söylemekten bile çekinmemişlerdi. Bir gece Dolmabahçe Sarayı'nda Yunus Nadi, Reis Cumhur'a bu mevzudaki yakınmalarını sıralayarak şöyle dedi. Paşam, ne olur Alaturka şarkılardan bizi mahrum bırakmasınlar. Zevkimize, hislerimize el atıldığı için çok üzülüyor ve inciniyoruz. Reis Cumhur bu sözlere şöyle karşılık verdi. Alaturka şarkılardan ben de hoşlanıyorum. Fakat unutmamak gerekir ki inkılap yapan bu nesil bazı fedakarlıklara katlanmasını bilmelidir. Ancak milli türkülere yer verilebilir, dedi. Radyolarda klasik Türk müziği çalınması yasağı bir müddet daha devam etti. Bir gece sofrada Reis Cumhur misafirler arasında bulunan bestekar Sıtkı Bey'in ut ve tamburunu eşi Vasfiye Hanım'ın sesiyle coşarak dinledikten sonra Sıtkı Bey gidip İstanbul ve Ankara radyolarında birer konser verin dedi. Bu sözlerle radyolardan kaldırılan klasik Türk musikisi Alaturka yeniden radyolara konulmuş bulunuyordu. Böylece yasak kaldırılmış oldu. Değerli dinleyiciler, iyi bir radyo dinleyicisi olan zamanın Reis Cumhuru Mustafa Kemal Paşa, o zaman daha soyadı kanunu çıkmadığı için Atatürk soyadını almamıştı. Hayatı boyunca radyodan bizzat hiç konuşmadı. Bunun sebebi iyi bilinmiyor. Ancak çeşitli merasimlerde yaptığı konuşmalar, bilhassa 10. yıl nutku radyolardan kendi sesiyle neşredildi. Bunun dışında halka iletilmesini istediği mesajlar spikerler tarafından okunmuştu. Alaturka musikiyi çok seven Reis Cumhur, devrin tanınmış sanatkarlarını İstanbul'dayken Dolmabahçe Sarayı'na, Ankara'dayken de köşke, Çankaya Köşkü'ne çağırarak dinlerdi. Bilhassa her davetine seve seve koşan Mesut Cemil Tel, onun sevdiği şarkılardan müteşekkil programlar hazırlar ve radyoda takdim ederdi. Çok ender de olsa, Reis Cumhur'dan bu hususta talep geldiği de olurdu. 10 Ağustos 1929 gecesi Söğütlü yatıyla Boğaz'da bir gezi yapmış. Daha sonra radyo müdürlüğünden bir talepte bulunarak gazel ve şarkılardan müteşekkil bir program yapılmasını istemişti. Gece saat 1'de Seyr-ü Sefa'in İdaresi Genel Müdürü yani Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü Sadullah Bey İstanbul Radyosu Müdürlüğü'ne bu konuda bir telsiz gönderdi. Gazi Hazretleri radyo heyetine teşekkür ediyor ve seçecekleri bir iki şarkı ve gazel okutulacak olursa çok memnun olacaklarını söylüyorlar diyordu. Bu talep hemen yerine getirildi. Musiki heyeti Reis Cumhur'un sevdiği şarkılardan müteşekkil bir program takdim ederken Reis Cumhur da bu programı seyretti, dinledi. Yıllar birbirini kovalarken İstanbul Radyosu programları gittikçe zenginleşiyordu. Klasik ve Alaturka musiki yayınlarının yanı sıra o devirlerde halk tarafından alakayla takip edilen futbol müsabakalarının da Bu karşılamaları, müsabakaları görmekten, seyretmekten mahrum kişilere radyo vasıtasıyla iletilmesine karar verildi. Bu karar 1933'te tahakkuk etti. Böylece radyo neşriyatında yeni bir sayfa açılıyor. İlk maç nakli gerçekleşiyordu. Bunu daha sonra diğer nakiller de takip etti. İstanbul Radyosu'ndan ilk maç nakli 1933 yılında Taksim Stadı'ndan yapıldı. Ancak bu maçın hangi takımlar arasında oynandığı hatırlanmıyor. Maçı o devrin meşhur spikerlerinden Sait Çelebi sunmuştur. Naklin yapılabilmesi için Taksim kışlasının çatısına antenler yerleştirilmişti. Neşriyat arada bir kesilmesine, ses parazitli gelmesine rağmen halk tarafından baştan sona adeta nefes nefese takip edildi. Buna biraz da Sait Çelebi'nin dinleyicileri adeta saha kenarına getiren kendine has ifade tarzı sebep olmuştu. Daha sonra muhtelif maç ve merasimleri radyoda anlatacak olan Sait Çelebi'nin yıldızı da işte bu neşriyatla parladı. Asıl adı Çelebizade Sait Tevfik Bey olan Sait Çelebi, spor uğruna tıp tahsilini yarıda bırakmış, Fenerbahçe Kulübü'nde bir müddet oynadıktan sonra Türkiye'nin ilk Avrupa Spor dergisi olan Spor Alemini neşretmişti. Sait Çelebi daha sonra Taksim'deki Topçu Kışlası içindeki avluyu futbol sahası şeklinde tanzim ederek burada maçların yapılmasını temin etmişti. Türkiye radyolarının ilk maç spikeri sıfatını taşıyan Sait Çelebi hoş sohbet bir insandı. Espiritüel bir lisanla maçı anlatırken araya çeşitli hikayeler sokardı. Maçta futbolcuların yaptığı çeşitli hareketleri karikatürize ederek anlatırdı. Böylece kendisini dinleyenleri güldürürdü. Daha sonra Ankara'ya giden Sait Çelebi spikerliğini burada da devam ettirdi. Maç spikerliğinin yanı sıra muhtelif merasimleri bu kez Ankara Radyosu'ndan halka nakletti. Sait Çelebi bunların yanı sıra o zamanki adıyla Tayyare Piyangosu'nun yılbaşı çekilişlerini halka nakleder, çekiliş arasına kattığı küçük fıkralar beğeniyle dinlenirdi. Maç naklinin yapılmasından sonra diğer spor müsabakaları da bunu takip etti. Naklen yayınları beğeniyle dinleyen spor severler, yayın vasıtaları ile ve radyo evine mektupla müracaat ederek futbol müsabakalarının yanı sıra diğer sportif temaları da dinlemek istediklerini bildiriyorlardı. Bu talepler neticesi maçların yanı sıra o yıllarda İstanbul'da yapılan Arsulusal yani milletler arası güreş şampiyonaları, Balkan oyunları radyo mikrofonlarından yansımaya devam etti. Sait Çelebi'nin Ankara'ya gidişinden sonra Muhteşem Öksüzcü ve daha sonraki devirlerde de Eşref Şefik unutulmaz spor spikerleri arasında yer aldılar. Değerli dinleyiciler, Galatasaray Postanesi üzerinde caddeye bakan büyükçe bir oda. Hiçbir mobilyası olmayan bir oda. Pencereler kontrplakla kapatılmış. Üzerine pamuk yerleştirilmiş. Onun da üzerinde pamuk çuvalları. Odadaki göze çarpan iki şey, ortada bir masa ve bir de mikrofon. İşte Radyo İstanbul'un en büyük stüdyosunun 1942 yılındaki manzarası bu. Odanın pencereleri günün her saatinde kalabalık Beyoğlu caddelerinin gürültüsünün içeriye sızmasına mani olmak maksadıyla o günün şartlarına göre sımsıkı bir biçimde kapatılmıştı. Burası neşriyat odasıydı. Dinleyicilerin alakayla takip ettiği tüm programlar burada hazırlanıyor. Devrin meşhur sanatkarları dinleyicilerine buradan hitap ediyorlardı. Hemen yanındaki küçük odada ise yayını dinleyicilere ileten teknik cihazlar bulunuyordu. Bir başka oda ise program için bekleyen sanatkarlara tahsis edilmişti. Topu topu 3 odalık bir radyo eviydi burası. Ama zor şartlar altında olmasına rağmen binlerce dinleyiciye iyi bir program takdim etmeye çalışan, neşriyatı zevkle takip edilen bir radyo eviydi. O saatlerde Radyo İstanbul'un neşriyatı hemen herkesin evde bulunduğu saatlerde, akşam 19'da başlar, 23'lere kadar devam ederdi. Haberler, sonra Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar gibi o devrin meşhur ses ve sanat dünyasının isimleri, onlardan konserler, derken gramofonda bir plak, sizi henüz görmediğiniz dış ülkeleri alıp götüren buğulu bir şarkıcının sesinden Fransız şansonları, tangolar ya da hareketli bir caz müziği. Sonra gününe göre ya bir konferans ya da kısa bir skeç. Radyo İstanbul'un neşriyatı ajans haberleriyle kapanırdı. O yıllarda bilhassa dar gelirlilerin tek eğlencesi bu sihirli kutudan ibaretti. Müzeyyen Senar'ı, Safiye Aile'yi bir gazinoya gidip dinleme imkanı bulamayanlar program boyunca radyonun başına çivilenmişçesine ayrılamazdı. Bu da herkesin harcı değildi çünkü radyo pahalı bir aletti. Değerli dinleyiciler, 1942 yılında İstanbul Radyosu, Galatasaray Postanesi üzerinde faaliyet gösterirken, spiker olarak çalışmaya başlayan ve takriben tam 40 yıldan fazla bir müddet radyo neşriyatına büyük emek veren Selahattin Küçük, o günleri daha dünmüş gibi tam canlılığıyla hatırlar ve anlatırdı. Selahattin Küçük, mesleğe başlayışını ve ilk günün heyecanıyla yaptığı bir dil sürçmesinin gazetelere nasıl mevzu olduğunu şöyle anlatıyor. 1942 yılında radyo evine imtihanla spiker alınacağı ilan edilmişti. Ben de o devirde belediye neşriyat müdürü olan Eşref Şefik Bey'in teşvikiyle imtihana girdim. Fonetik bakımından Türkçe imtihanını kazandım. Daha sonra piyano ile bazı parçaları çalarak kulağımın hassasiyetini, müziğe aşinalığını tespit ettiler. Neticede, şimdi adını hatırlayamadığım ve meslek hayatı kısa süren bir hanımla beraber imtihanı kazandık. Mesleğe başlayışımın ikinci günüydü. Çok heyecanlıydım. O gün Artaki Candan'la Sadi Işılay'ın bir programını takdim edecektim. Artaki Candan kanun, Sadi Işılay ise keman çalacaktı. Ancak her ikisi de kibarlıklarından olacak, birbirlerine nezaketten siz buyurun diyor, ilk taksimi yapmayı birbirlerine bırakıyorlardı. Neşriyat daha başladı, daha başlayacak. Gözlerim onların üzerine çivilenmiş, hareketlerini takip ediyorum, bir türlü anlaşamadılar. Derken Sadi Işılay, ki Deniz Kız Eftelya'nın kocasıdır, meşhur bestekar ve saz virtüözü, kemanıyla bir işaret yaparak taksimi kendisinin yapacağını ifade etti. Vakit gelmişti ama birden heyecandan dilim sürçtü. Sadi Işılay'dan keman taksimi dinleyeceksiniz yerine, Sadi Işılay'dan taksimde bir keman dinleyeceksiniz demez miyim? Artık ne hale geldiğimi siz düşünün. Ama bitmedi. Ertesi gün gazetelerden birinde Cemal Nadir Bey'in bir karikatürü neşredildi. Karikatürde Taksim abidesinin önünde bir keman göbek atıyor. Altındaki yazıda ise şunlar yazılı: İstanbul Radyosu'nun yeni anonslarında.
Ansızın bakıp geçtim, gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim. bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarım bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Yeniden yakıp geçtin, yeniden yakıp geçtin.
O devirlerde günümüzde olduğu gibi modern ses kayıt cihazları yoktu. Canlı yapılan neşriyatın dışında bazı programlar plağa alınırdı. Bunu da Selahattin Küçük şöyle anlatıyor. Ham plak tabir ettiğimiz bu plaklar dışarıdan Amerika'dan getirilirdi. Plak alüminyumdu. Üzerinde de ince bir kabuk vardı. Mikrofona gelen ses, enstrüman olsun, insan sesi olsun, bir iğne ile bu plağın üzerine kazınıyordu. İğne dönen plağı oyarken üstündeki kabuktan insan saçı inceliğinde bir tabakayı kazıyor, ses böylece plağa alınıyordu. Yalnız bu plaklar bugün olduğu gibi dıştan içe göre değil, içten yani merkezden dışa doğru çalınıyordu. Tüm muamele bu kadar basitti. Ondan sonra plak neşriyata hazırdı. Neşriyat esnasında plakta bir takılma olduğu hiç görülmedi. Thank you. Teknik şartların bugünkü kadar elverişli olmadığı o yıllarda, Radyo İstanbul'un neşriyatında bir arıza, bir kesilme olmaz mıydı? Çeşitli sebepler, mesela elektrik kesilmeleri bazen buna yol açardı ama bunlar pek seyrekti. Selahattin Küçük, tabii olmayan bir arızaya dair hatırasını şöyle anlatıyor. 1942'lerde Basın Yayın Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü olan Kemal Kaya, aynı zamanda radyo müdürü olarak da vazife yapıyordu. Müziğe çok meraklı olduğu için sık sık gelir, teknik cihazların bulunduğu odadan neşriyatı takip ederdi. Bilhassa Mevlevi müziğine çok meraklıydı. O akşam canlı yayın vardı. Neyler mikrofona yansırken Kemal Bey büyük bir huşu içinde adeta kendinden geçmişti. Bu biter bitmez spiker caz müziğine geçecek, plağı gramofona koyacaktı. Adeta kendinden geçmiş bir halde gözleri kapalı Ney Taksim'i dinleyen Kemal Bey hemen ardından caz band müziğiyle karşılaşınca neye uğradığını şaşırmış olacak ki hışımla amplifikatörlerden birine yumruğunu indirdi. İndirir indirmez lambalar yerlerinden fırladı, yayın kesiliverdi. Ve Radyo İstanbul lambalar yerine takılıncaya kadar 5 dakika müddetle neşriyatına ara vermek mecburiyetinde kaldı. Tabii bu arızanın hakiki sebebinden dinleyicilerin haberi olmadı. Yıllar birbirini kovalarken hudutlarımızın dışında cereyan eden ancak bir kabus gibi memleketimizi de tehdit eden 2. Cihan Harbi tüm süratiyle devam ediyordu. Savaşa dair haberler de radyo mikrofonlarından halka aksediyordu. Hakikaten zor günlerdi o günler. Ekmek vesikaya bağlanmış, iktisadi zorluklar baş göstermişti. Şehirde karartma yapılıyordu. Ve bu tedirgin edici ortam içinde halkın tek eğlencesi radyoydu. Sımsıkı kapatılmış perdeler ardında İstanbullular radyolarının başına toplanır, ajans haberlerini bir kelime bile kaçırmaksızın alakayla takip ederlerdi. Selahattin Küçük, savaş haberlerini Anadolu Ajansı'nın radyo için hazırladığı bültenden aynen okuyup verirdik. Fevkalade bir gelişmeyi ya da haberi vermek için radyo normal yayınını kesmezdi. O devirde halkı heyecana vermemek için bu yapılmazdı. Hadise ya da haber ne kadar büyük olursa olsun ancak ajans haberlerinin saatinde verilir. ...14 Kasım 1949 günü Türk radyoculuğunda yeni bir devre açıldı. Önce Büyük Postane, daha sonra Ambassador Hanı ve Galatasaray Postanesi üzerinde faaliyet gösteren İstanbul Radyosu, Harbiye'deki modern binasında ilk neşriyatına başladı. Mikrofondan yine yılların spikeri Selahattin Küçük ilk anonsu yaparak, "Burası İstanbul Radyosu. Orta dalga 428 metre, 701 kilosikl, TR, sayın dinleyiciler. Bu akşamki yayınımıza başlıyoruz." Evet. Bu şekilde anons yapmıştı ilk defa yeni binada İstanbul Radyosu. Modern stüdyoların yer aldığı Harbiye'deki binanın tamamlanmasından sonra İstanbul Radyosu 1 Ağustos 1949 günü hizmete girdi. Ancak deneme çalışmaları 3,5 ay sürdü. Modern programcılık telakkisiyle beraber gelişen teknik imkanlar da dinleyicilere arz edilmeye başlandı. Artık radyonun emekleme ve çocukluk çağı sona ermiş, gelişme çağı başlamıştı. Gün geçtikçe artacak bir gelişmeydi bu. Değerli dinleyiciler, radyo 1925 yılından itibaren gelişmiş ülkelerde büyük inkişaflar, büyük ilerlemeler kaydetmeye başladı. Ama bu arada bazı meseleler de ortaya çıkmakta gecikmedi. Bunların başında radyo işletmeciliği ve yayın yapılan dalgaların çok sayıda istasyon sebebiyle dolup tıkanması geliyordu. Bazı ülkelerdeki işletmecilik hürriyeti radyoculara büyük imkanlar temin ediyordu. Mesela İspanya ve Fransa'da ticari maksatlı istasyonlar kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan başka yeni yatırımlarda da bulunabiliyorlardı. O günlerin çok dinlenen radyoları arasında Radyo Lüksemburg, Radyo Toulouse, Radyo Hilversum geliyordu. 1927 yılında okyanusun ötesinde faaliyette bulunan Amerikan radyo istasyonlarının sayısı çoktan 732'yi bulmuştu. İngiltere'de, Skandinavya'da ve Almanya'da radyo halka açık şirketlerin malıydı. Büyük Britanya'nın, İngiltere'nin meşhur British Broadcasting Company yani BBC, Almanya'da Reich Rundfunk Gesellschaft kuruluşları gibi. Bunlar halka açık şirketlerdi. ...1930'dan itibaren radyonun kullanışını ve bilhassa neşriyatını bazı milletler arası anlaşmalarla bir takım kaidelere bağlamak icap etti. Neşriyat yapan istasyonların sayısının giderek artması üzerine alıcıların alış kapasitesi düşüyordu. Birbirine yakın dalga uzunluğundaki istasyonların çokluğu neticesi daimi duyulan ıslık seslerinden programların dinlenmesi zorlaşıyor, hatta imkansızlaşıyordu. Daha 1925'lerde İngiltere'de, İngiltere'nin yayın kuruluşu olan BBC'nin öne ayak olmasıyla Londra'da toplanan konferans, merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde yer alacak bir milletler arası radyofoni birliğinin kurulmasıyla neticelendi. Bir komite teşkil edildi. Ama Sovyet Rusya buna katılmadı. Bu komite Avrupa ülkelerinden gelen radyo teknisyenlerinden teşekkül ediyordu. Cenevre planı adı altında 16 Avrupa ülkesine neşriyat yapacakları frekansları dağıtıyordu. Bu sayede Avrupalı dinleyiciler ıslıksız, parazitsiz, birbirine karışmayan radyo programlarını dinlemek rahatına kavuşmuş oluyordu. 2 sene sonra federal bir komisyon aynı muameleyi Amerika'daki radyo istasyonlarının dalga uzunluklarını bir düzene koymuştur. Düzene koyarak yapmıştır. 1929'da hükümetlerin teşebbüsleri üzerine Prag planı adı altında yeni bir plan yapıldı. Buna göre her ülkeye muayyen dalga uzunlukları tahsis ediliyordu. Ülkeler bu kontenjanın dışına çıkamayacaklardı. İngiltere, İsveç, Almanya gibi çok sayıda istasyonu olan ülkeler, başka ülkelerin radyolarına yer açmak için bir nispetle fedakarlıkta bulunmak mecburiyetinde kaldılar. Ama böylece radyoculuk başıboşluktan kurtulup bir düzene girdi. O devre kadar radyo hep bir sulh vasıtası olarak düşünülmüştü. Müzik yayınları, haberler, konferanslar, sohbetler, şiirler vesaire. Ama Avrupa ülkeleri çok kısa bir zamanda bu yeni haberleşme vasıtasının politikadaki ehemmiyetini kavramakta gecikmediler. Dışa müteveccih, dışa yönelik propaganda neşriyatını başlatıp bu programlara verdikleri ehemmiyeti arttırdılar. Zaten Sovyet Rusya bir müddetten beri radyodan propaganda vasıtası olarak istifade etmeye başlamıştı bile. Hem de dahilde olduğu gibi hariçte de. Hazırlanan plana göre ilk olarak 12 milyon radyo alıcısı yaptırılacak ve halkın eline geçmesi sağlanacaktı. Hitler'in iktidara gelmesiyle beraber Almanya'da da bir propaganda vasıtası olarak radyo güç kazandı. Propaganda Bakanı Dr. Goebbels'in verdiği ehemmiyet sayesinde radyo, Hitler Almanyası'na yön veren vasıtalardan biri oldu. basın ve sinema kontrolü altındaydı. Radyo ise zaten Hitler'in megafonu haline getirilmişti. Reich Rundfunk Gesellschaft'ın müdürü 1933 yılında radyoyu hükümetin en güçlü silahı haline getirmeyi maksatlıyordu ki hakikatin ta kendisiydi bu. Öte yanda Amerika'da Başkan Roosevelt de yaptığı ocakbaşı sohbetlerini radyo vasıtasıyla ülkesinin en uzak, en ücra köşelerine kadar dinletebiliyordu. Böylece değerli dinleyiciler, radyo hızla gelişti, büyüdü. Çağın en mühim eğlence, haberleşme, efendim marif ve propaganda vasıtası olarak yerini aldı. Ama televizyonun ortaya çıkmasıyla da büyük bir darbe yedi. Bugün radyo yine dinleniyor ama ekseriyetle televizyonun olmadığı yerlerde. Ne olursa olsun, ister lambalı, ister transistörlü, ister mobilyalı, ister cep ebadında, radyo vazgeçemediğimiz en yakın arkadaşımız olmakta devam ediyor.
Neler bu tarzı revişten geçti, seni vefasız, seni vefasız. Sana kâr etmedi her yar. Benden sana destur, ey çeşmi afet. Selamet, aman. işten geçti, seni ve Fars'ı, seni ve Fars'ı, seni ve Fars'ı, seni ve Fars'ı.
Evet değerli dinleyiciler, memleketimizde radyo neşriyatının ilk başlayışı, İstanbul Radyosu'nun ilk kuruluşuna tahsis ettiğimiz Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve başka mevzularda buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.